Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde çevre üzerine, çevremizdeki insanlar üzerine, komşularımız üzerine, arkadaşlıklar üzerine ama dostluk ve arkadaşlıkla ilgili yine farklı bir konu düşünüyorum. Biraz genel olacak bu arkadaşlıklarla ilgili ama. Nietzsche ile başlamak istiyorum. Bilirsiniz Nietzsche'yi. Ben de çok severim Nietzsche'yi. Onun böyle buyurduğu Zerdüşt kitabından, komşu üzerine bölümünden okumaya çalışacağım. Niye bu kitabı bu kadar uzağa koydum? Tamam. Evet, önümde dursun açık. Şimdi komşu üzerine olan bölümde oradaki komşuyu bildiğin Ahmet Mehmet olarak nitelendirmemiş. Oradaki komşu aslında bizim yakınlarımız, tanıdıklarımız, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız vesaire olacak kişiler oluyor. Dolayısıyla siz o bölümü okurken yani direkt böyle komşuyu algılamayın tabii ki de. Bu bölümde bireyin önce kendisini sevmesi gerektiğini vurguluyor. Komşu üzerindeki bölüm üzerinden bunu söyleyecek olursam. Ben de anlam bütünlüğünü korumak amacıyla komşu sözcüğünü kullanmaya devam edeceğim. Kendini sevebilmek komşudan öte gelmeye gerektiren bir şey oluyor. Yani komşunu sev, işte arkadaşını sev ya da aileni sev, anneni sev, babanı sevden ziyade önce kendinden başlamak gerekiyor buna. Kendini sevebilmek için öncelikle yalnızlığı kabul etmek gerekiyor diyor. Yani çıkarımlarım bu şekilde benim o bölümden. Yalnızlığını kabul etmek de takdir edersiniz ki şu an modern çağda çok da kolay bir şey değil. Modern toplumun büyük bir sorununa parmak basıyor bu nedenle. Yani hala Nietzsche'nin ta seneler önce açtığı konu hala güncelliğini yitirmiyor. Çünkü modern toplumda kendini sevebilmek için hani dedik ya yalnızlığını kabul etmen gerekiyor ve yalnızlığınla baş başa kalabilmek gerekiyor. Bunu yapamadığımız için zaten komşuya yöneliyoruz, ötekine yöneliyoruz. İnsanlar genellikle kendi benliklerinden kaçarak dışarıda başkalarında ararlar kendilerine. Sonra da yok efendim toksik ilişkiler, yok işte böyle bana kötü geliyor, yok insanlar çok kötü. İşte ne derler başka? Ne bileyim medeniyetsiz, ahlaksız dolu her yer vesaire gibi böyle hep böyle bir şikayet halindesin değil mi? Etrafındaki insanlardan. Çünkü kendinden kaçıyorsun öncelikle. Nietzsche bunu savunuyor yani. Nietzsche'nin gözünden bu kaçınılmaz bir gerçektir. Yani insan kendinden kaçar eğer başkalarında sürekli kendini aramaya çalışırsa. Bu kaçış kesinlikle ama kesinlikle kendinden vazgeçmenin bir yoludur. Çoğu insan kendisini olduğu gibi kabul edememe sorununu yaşar böyle bir durumda. Kendini olduğun gibi kabul etmiyorsun. Kendine tahammülün bile yokken çözümü dışarıdan aramaya başlıyorsun. Etrafındaki insanları da başkalarını da arıyorsun. Ancak bu sadece bir maske takmak oluyor. Yani sen daha hiç kendinle karanlık taraflarına yüzleşemezken gidip başkalarının karanlık taraflarıyla laf etmeye başlıyorsun. İşte bilmem o neden böyle davranıyor. Bu çok cimri. Yok bu çok yalan söylüyor. Yok bu çok gösterişli vesaire. Mesela daha hiç kendini keşfedememişken, kendi içsel dönüşümüne bakmamışken haliyle bunu dışarıda artık öfke olarak kusmaya başlıyorsun. Gerçek benliğinden kaçıyorsun. Bu durumda insan hem kendisini hem de komşularını aldatmış oluyor. Hani kendini zaten aldatmış oluyorsun çünkü kendinden kaçmışsın. Komşunu da yani komşu dediğim hani o ötekiler, ilişkide olduğun kişiyi de, etrafındaki insanları da, aileni vesaire herkesi, bütün toplumu kandırmış oluyorsun. Çünkü sen zaten kendin değilsin. Kendin olamamışsın. Bu durumda yani Nietzsche derinlemesine anlayarak bunu söyleyebiliriz belki Nietzsche'yi anlarken. Gerçek özünü bulabilmenin yolu içsel huzura ulaşmanın yoluyla geçer. Yani sen içsel huzura ulaşamadığın sürece tabii ki de huzura ulaşamayız. Hani böyle kolay değil yani içsel huzura ulaşmak. Ama o yolda ilerlemediğin sürece sen sürekli maske takmış olacaksın ve sürekli incineceksin. Ben buna aşırı katılıyorum ya. Aşırı katılıyorum. Gerçekten bu maskeler hayatımızı mahvediyor. Ve biz bunu sürekli dışarıda iyileştirmeye çalışıyoruz kendimizi. Zannediyoruz ki bu insanları hayatımızdan çıkarırsak ya da bu insanların uzakta kalırsak o zaman iyileşebiliriz ama bu bizim içimizde olabilecek bir şey de olabiliyor. Yine bu, evet Nietzsche'nin kitabından da yardım aldım. Çoğu zaman oradan alıntılar yapacağım ama bir de yine Payot'un kitabından da alıntılar yapacağım. Payot'un kitabı, irade kitabı üzerinden de beslendiğim bir konu oldu bu benim. En sevmediğim sözlerden birisi ülkeyi sen mi kurtaracaksın mesela? Böyle düşüncelere girdiğinde. Bu zihinlerle kodlanmış çoğu insan var değil mi artık? Ya da hiç hayatını yaşamıyorsun diyorlar. Ya hiç hayatını yaşamıyorsun. Sürekli toplumsal durumlara karşı yapılan işte konuşmalar diyelim, yani hani sürekli ne bileyim boş işlerle meşgulsün vesaire, seni eleştiren insanlar gibi bir şeyler. Bunları gördükçe tabii ki de diyorsun ki şimdi sen içsel arayış içerisinde bir yol kat ediyorsun kendini. Tefekkürlü olacağım, iradeli olacağım. Kendimi işte felsefeyle donatacağım. Kişisel gelişim alanında kendimi geliştireceğim vesaire. Psikolojik anlamda terapiler alacağım derken de sesim gitti. Derken de şey oluyorsun. Bu toplumda karşı bir aykırı, eğer eskisi kadar onlara yakın olmuyorsan aykırı davranmış oluyorsun. Yani farklı bir özelliklerin ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla seni tabii ki de kendileri gibi olmadığın için böyle şeyler söyleyecekler. Bu normal. Bunu önceden kabul etmek gerekiyor. Arkadaş ve çevredeki insanların önemi bizim duygularımıza yansıdığı için bu çok önemli bir konu. Biz bunları yadsıyamayız. Yalnız inzivaya çekileceğim ve sürekli yalnız yaşayacağım, böyle kendimi keşfedeceğim. Yani ne, çok gerçekçi gelmiyor bana açıkçası. Dolayısıyla sosyalleşmek bir ihtiyacımız ve arkadaşlar, çevremiz vesaire. Örneğin arkadaş grubunda veya ailende çok dedikodu yapan, bunu normalleşen insanlar içindeysen iyi insan olmaktan uzaklaşırsın. Her zaman negatif içinden gelir yani. Çünkü senin için artık sıradanlaşmıştır bu dedikodu. Ve o kadar böyle normalin olmuş ki başkasının hakkında bir değerlendirme yaptığını düşünür. Sonuçta oysa bir değerlendirme değil. Benim en savaştığım durum mesela bu. Özellikle dedikodu insanda gerçekten kıskançlık duygusunu çok büyük tetikleyen bir şey oluyor. Sürekli başkalarının yaşamlarını inceleyen, ilgi gösteren bir insan. Giderek de artık çoğalan bir şey oluyor. Başkalarının negatifinden beslenmeye başlıyorsun. Nasıl bir ihtiyaçsa artık, nasıl bir şeye tekabül ediyorsa bizim içimizde, bununla savaşmak çok zor bir şey bence. Bu noktada önce medyadan arınmak gerekiyor. En sağlıklısı bu. Yani Instagram'dan. Ya başka şeyler de kullanabilirsiniz de, bilmiyorum, Twitter vesaire. Bunlardan arınmak da derken mesela belli bir süre kendine koymak. Ben ne kullanıyorum? Telefonum diğer tarafta. Screen Zen'di sanırım benim kullandığım uygulamanın ismi. Müthiş bir uygulama. Yani gerçekten kullandığım günden beri kendimi canım Türkan teşekkür ederim. Böyle bir uyarılar veriyor bana sürekli. Bilgisayarda da bir tane uygulama kullanıyorum. O da müthiş. İsmini şu an okuyamayacağım çünkü ses kaydediyorum. Uygulamanın ismini. Bir extension, Google extension. Her defasında bir 2 dakikalık bana süreler veriyor Instagram'a girmek için. Zaten bilinçaltımda biliyorum ki ben 15 dakika girip de Instagram'da zaman geçiremem. 2 dakikam süredi. Dolayısıyla çok kısıtlamış oluyorum kendimi bu durumda. Yani günlük, abartmayayım da başkalarına da bir şey, bir örnek de olmak istemiyorum. Hani o ben çok kullanıyorum ya da ben az kullanıyorum gibi bir yarış değil bu tabii ki de. Dönem dönem bir saati kullandığım zamanlar da olur ama şu dönemde günlük 20 dakikayı, 15 dakikayı aşmamaya çalışıyorum. Bilgisayarda da aynı şekilde. Dolayısıyla burası tabii ki de hayatından dedikoduyu çıkarmış olabilirsin. Ama Instagram'da ya da magazinde ya da televizyonda orada burada sürekli dedikoduyu takip ediyorsun. Bu nasıl bir şey? Çelişen bir şey yani, hani mümkün değil böyle bir dedikodu yapmıyorum diyemezsin yani. İzlediğin içerikler, videolar, fotoğraflar sende kıskançlık ya da dedikoduyu, magazini tetikleyen şeyler oluyor. Bunlardan uzaklaşmak gerekiyor tabii ki de. Ya keşfetine bir bak mesela, nasıl şeyler önüne çıkıyor. Videolarına vesaire, hikayelere bak, insanları nasıl insanlara etrafında tutuyorsun. Ya bunlar çok önemli şeyler. Ya muhtemelen benden küser, hani şimdi arkadaşlığımdan çıkarmayayım ama beni kötü etkiliyor diyeceğim insanları da sessiz alıyorum. Benim ya zaten çok az insan takip ediyorum ama yani onun da nereden baksan 100 tanesi sessizde yani. Dolayısıyla kafam temiz. Olumlu düşünceler istiyorum çünkü hayatımda. Yani kendimi bu kadar beslemeye çalışırken birisinin gelip de bir tane küçük bir 30 saniyelik hikayesiyle günümü darmadağın etme... Darmadağın mıydı? Nasıldı o kelime ya? Neyse, günümü alt üst etmesini istemiyorum. Dolayısıyla olumlu düşünceler, evet, çok önemli bu. İyi niyeti tetikleyen bir şey oluyor. Yani iyi niyet üzerine çalışıyorsam eğer kesinlikle buna dikkat ediyorum. İşte Ahmet'in arabası var, bilmem Fatma'nın yaşamı çok güzel, Fatma'nın fiziği çok güzel, bende neden yok demiyorsun. Böyle başkalarına imrenme, kıskanma, başkalarının güzelliğini, maddiyatını, zenginliğini. Ya bu ilham olmuş da olabilir. Bak bu farklı bir şey. Ama çoğu zaman ilhamdan ziyade bu kıskançlığa dönüşen bir şey oluyor sosyal medyada. Eğer ki çok tanıdık olmayan, çok yakın olmayan arkadaşlarınla bu şekilde bir iletişim içerisindeyse. Dolayısıyla tabii ki medya başlı başına çözüm değil. Arkadaşlıklar da burada önemli. Ama bunlardan uzaklaşıp inzivaya çekilmek de bizim insanlık olarak görevimiz değil tabii ki de. Ben gideyim dağlarda bir sene yaşayayım, öyle dengede olacağım. Hangi dengeden bahsediyorsun ki? Dengede değilsin, sen bir uçtasın. Sen çıkmışsın dağın başına oturmuşsun, diyorsun ki ben dengeli bir yaşam yaşıyorum, huzuruma erişiyorum. Sen huzura erişmiyorsun ki, sen zaten gitmişsin en uçta yaşıyorsun. Denge şu olurdu: şehrin içerisinde veya yaşamın içerisindeyken o insanlarla beraber, onlarla tahammül de demeyelim de, yaşamın içerisinde olmak. Denge bu olur. Pratiğin içerisinde ve yaşamın içerisinde olmak. Bilmiyorum, benim de çok çeliştiğim nokta bu nokta. Yani kendi başına yaşarken çok iradeli olduğunu düşünebilirsin. Bak, o dağın başındasın, tamam mı? Şimdi ben de gideceğim 2-3 aylık bu arada. Dağın başı da değil ama bir kendimi eminim ki mesela o süreç içerisinde, çünkü daha önce de bunu deneyimlemişim. Çok iradeli bir kişi olacağımı düşünüyorum. Ya da işte inzivadayım, şu an düşüncelerimle baş başayım, tefekkür ederim vesaire. Evet, çok cool oluyor ama yaşamda değilsin ki. Yani yaşamın içinde değilsin, insanlarla ilişkide değilsin. Kendi başına yaşarken, çünkü gerçekten şunu algılayabiliyorum. Mesela ben senelerdir yalnız yaşayan bir insan olarak şekeri diyelim ki tüketmiyorum hiç. Yani tüketmiyorum şekeri. Sağlıklı bir beslenme düzenim var, sporum var, kendimi geliştiriyorum. Çoğu şeye katıyorum, değerlere alıyorum hayatıma. Bu değerler üzerinde kendi ahlakımı inşa etmeye çalışıyorum vesaire vesaire vesaire. Ama şuradaki mesela komşuma tahammül edemiyorum. Yani yan komşuma tahammül edemiyorum arkadaşlar. Bu şimdi şöyle bir şey değil yani. Bu beni işte çelişkiye sokan bir şey oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ben dışarıya çıktığımda herhangi bir işte esnaf ya da bir marketteki bir adamı tahammül edemeyeceksem, gerek yok ki bu kadar üzerime çalışmama. Bu insanda da eminim benzer sorunlar vardır. Neyse, dedikodu mu yapıyorum şu an ben? Dedikodu değil, tanımıyorsunuz zaten. Kibir de oluşuyor ya içinde. Hani kendini bir şey zannediyorsun, kibirli oluyorsun. İçten içe eleştiren, mutsuz, başkaları medeniyetsiz, başkaları ahlaksız, başkaları böyle öyle toksiktir, ay uy vesaire diyorsun. Kendi ahlakını ya da kim mesela, öyle bir şey var değil mi? Kim ayranına mı şey der, kötü der, ya da ne bileyim yoğurduna mı kötü der? Öyle bir laf vardı. Yani bütüne hizmet etme bilinci içerisinde eğer bunlar devam ediyorsa, o zaman evet gerçekten alkışlarım kendimi de, başkalarını da. Kendimi yargılamıyorum bu arada, kesinlikle canım kendim. Yine de herhangi bir hizmet içerisindeyim. Kendimi asla yargılamıyorum ama yani bu bilinçteyim. Olabilme bilincindeyim en azından. Martin Mister. Böyle de girmem ama neyse, bu kişi şöyle demiştir. Arkadaşlıklar ve çevre üzerine. Arkadaşlıklar arasındaki etkileşim üzerine söylediği şu sözü beni çok etkilemişti. İnsanın başkalarına etkisine kalarak değişeceğine inanmıyorum demişti. Ancak kişinin her zaman birlikte oldukları sırada karakterinin olumlu yanını mı yoksa olumsuz yanını mı sergilemesine fırsat verecek kişilerle birlikte olmayı seçebilme hakkı vardır. Bu insanları seçebiliriz yani. Ben şimdi gereksiz yorumlar yapan ya da sığ yaşamı olan insanlar senin değerlerini alt üst etmiş olabilir. Sen evde oturup böyle günlerce meditasyonlar, işte defterler, Nietzsche'ler, Hegel'ler, Kierkegaard'lar vesaire okursun. Bir değer inşa ediyorsun kendi kafanda, bir fanusun içerisindesin. Ama bir bakıyorsun dışarıya çıkıyorsun, bütün bu sığ dediğin insanlar senin değerlerini alt üst ediyorlar ve anlamlandıramıyorsun, bir öfke oluşuyor yani kendine. Bunu Nietzsche çok güzel açıklıyor da. Neyse, bunlara katlanamıyorsun. Bu insanları hayatından çıkarmak istiyorsun. Bu iyi bir şey bu arada. Yani bu insanları hayatından çıkarmak, ama şu çok kötü bir şey: bu insanları hayatından çıkarırken yani yalnız oluyorsun. Yalnız kalmış oluyorsun. Bununla barışık bir insan mısın öncelikle? Böyle insanlar var. Ben de böyle bazen radikal kararlar verdim. Çok yani şaşırmıyorum. Sebebini de biliyorum. Ya belki de bu kişilerden biraz uzaklaşmak lazım dediğimde, bu kişiler şunu görebiliyorum: yalnızlıktan korkuyorlar. Eğer ki hani bu inşa ettiğin değerlerden dışarıya çıkıp ve bu değerleri görmeyince uzaklaşmak istiyorsun ve yalnız kalmak istiyorsun, yalnızlıktan da korkuyorsun ya, hani bu kişilere şey sormak gerekiyor: yalnızlıktan neden korkuyorsun? Yani hayatından bu insanları çıkarabilirsin, uzaklaşabilirsin. Şimdi yalnızlık çok zor bir şey. Hep ama hep tetiklenirsin değil mi? Korkuyorsun yalnız kalmaktan, yalnız ölmekten. Hem de etrafındaki insanları kaybetmekten. Yani ya iyisiyle kötüsüyle, ya dursun bir şey olur. Yarın bir gün bir şey olur diyorsun yani, tamam mı? Ben daha geçen ay mıydı? Aynen, ameliyat geçirdim. ameliyat geçirdiğimde benim tabii ki de etrafımda çok değer verdiğim arkadaşlar var. Çok şükür, çok şükür. Asla lafım onlara değil. Ama mesela onlar olmasaydı şey düşünürdüm yani. Ya iyisiyle kötüsüyle ya en toksik insanlar etrafımda da kalsın da hani böyle mesela böyle ameliyat geçirdim mesela. Hani yanında bir insan olsun gibi bir şey düşünüyorsun. Sonra hayır ya. Çok saçma bir düşünce dedim kendi kendime. Mesela çoğu tarihte de biliyorsunuz yine felsefe tarihinde de aynı şekilde. Bunların çoğusu yalnız oldular. Yalnız geldiler, gittiler, öldüler. İz bıraktılar vesaire ama tabii ki de bu yalnızlığı savunmuyorum. Ama o toksik insanları etrafında tutma bilinci sırf bundansa eğer hani yalnızlıktan korkuyorum ya giderlerse ne yaparım gibisinden. Evet onun altyapısına bakmak gerekiyor gerçekten. Ne oluyor? Zaten kendi değerleri yerle bir olmuş insanlar bunlar değil mi? Hayatında seni zaten değersiz gören insan. Çünkü kendisi değersiz zaten. Seni küçümseyen, olduğun gibi kabul etmeyen, olduğun seviyeden daha da dibine götüren insanlar bunlar. Ama sen yine de diyorsun ki yalnız kalmayayım, etrafımda kalsın bu insanlar. Hani birkaç laf ediyorsun, işte konuşuyorsun, sohbet, muhabbet vesaire. Ne yapacağız? Bu kişileri nasıl çıkaracağız hayatımızdan? Hani ben tabii ki de radikal kararlar vermiştiğim o çok zamanlar oldu ve o öyle insanları hayatından çıkardım çok şükür. Ama yani bunu yapmayan insanlara karşı ben bunu sesleniyorum yani. Farklı hayatının farklı evrelerine çok radikal kararlar vermiş olabilirsin ya da olmamış olabilirsin ama evet burada belki o korkunun altına biraz daha gitmek, belki terapiyle çalışmak. Terapist, şimdi herkesin terapiye verecek parası da olmuyor bu arada. İlla terapiye gideceksin diye bir şey de yok. Ama oturup üzerine çalışmak gerekiyor. Kendi değerinin üzerine çalışmak gerekiyor. Şimdi sen kendi değerin üzerine çalışmadığın sürece, bunu inşa etmediğin sürece ben bu insanları hayatından çıkarmak istiyorum ama hiçbir şekilde de bu insanları hayatından çıkaramıyorum diyorsan şunu demeye çalışıyorsun o zaman. Ben değerli insan olmak istiyorum ama hiçbir şekilde değerli olamıyorum. Şimdi değerli olmak istiyorum, değerli olamıyorum bunun arasındaki sadece bir tane basamak var. O zaman değeri oluştur. Böylelikle bu insanlar da hayatına zaten sen değerli bir insan haline geldikçe, değerlerin oldukça, sen değerlerini inşa ettikçe sınırlarını da buna göre inşa etmiş oluyorsun. Buna göre bir sınırların oluyor. Böyle insanlar o sınırları fark ettikçe artık kendiliğinden uzaklaşmış oluyor. Yani bu toksik insanlar, ha bir de şöyle bir şey mesela Instagram'da Reels'a vesaire orada burada psikologların da çoğu önüme çıkıyor mesela bu tavsiye izleri. Çok anlatıyorlar değil mi? Evet bu toksik insanlar diyorlar ki önünüze çıkıyorsa illaki bir ders verecekler size. Ya da sizinle ilgili bir şeydir vesaire. İşte bir travma tetikleniyordur sende. Sen çekiyorsun bu insanları zaten vesaire gibi bir şey var değil mi? Ben bir hayatımın böyle bir noktasında demiştim. Ah evet ya çok gerçekçi. Ben şimdi bu insan toksik bunu çekiyorsun. Demek ki bende de böyle bir eksiklik var. O nedenle o insana tahammül edemem ya da o nedenle o insan hayatımda benim. Olabilir. Yani doğruluk payı vardır illaki. Bir şey demiyorum bu konuyla ilgili. Ancak bunun bağımlılığa dönüşmesi çok kötü. Eğer sen buna da bağımlı bir şekilde geliyorsan, yani biri gelir zaten beşi gider yani bu tarz insanlara. Sen bir insana bu şekilde bağlanıp ya da işte etrafındaki insanlar olsun, arkadaşlık olsun, romantik ilişki olsun fark etmez ya da aile olsun. Bu bendeki bir şeyi yansıtıyor deyip hayatında böyle senelerce ama senelerce tutuyorsan ve hiçbir şekilde çıkaramıyorsan burada bir sorun var o zaman yani hani sen o içindeki demek ki şeyi gidermişsin. Bak gidermiş de olabilirsin yani artık o toksik dediğin ya da işte gölge tarafını Jung'un deyimiyle. O gölge tarafına yüzleşip artık bir şekilde bunun farkındalığına vardıktan sonra hala da o insanı çıkaramıyorsan bu artık kusura bakma ama bir bağımlılık oluyor. Artık bu insan benim hayatımdaki hizmetini tamamladı. Şu an belki de farklı bir evreye geçme zamanı dediğimde bunu bağımlılığa dönüştürmemeye çalışıyorum. Bu bağımlılık tamamen ama tamamen duygusal bağımlılık bu arada. Duygusal bağımlılık olduğu için de tabii ki de şey diyemezsin. Hayır ya sen artık benim hayatımdaki benim gölge tarafımla yüzleştin ve bu arkadaşlık bana hizmet etmiş olmuyor. Bu saatten sonra ben sana arkadaşlık etmek istemiyorum. Hadi bay bay. Böyle diyemiyorsun değil mi tabii ki de? Yani sonuçta bir şey paylaşmışsın, bir değerler paylaşmışsın ne bileyim. Dolayısıyla o insanı o şekilde hayattan çıkaramazsın. Bunlar kendileri çıkıyorlar zaten hayatından. Ve bu duygusal bağımlılık sadece bu tarz ilişkilerde değil, uyuşturucu, alkol gibi şeylerden de geliyor. Bak ben buna var ya, beni bu aydınlatmıştı. Bak beni bu aydınlatmıştı gerçekten. İçimde yani sadece benim yani işte bu duygusal bağımlılık çocuktan gelen bir şey, anneden gelen bir şey. Yine çocukluğa gidiyor tabii ki de konu nereye gidecek başka bir yer yok ki. Yine rahme gidiyor konu. İlk dünyaya geldiğimizde bu hayatta ilk bağlanacağımız şey annemiz oluyor, değil mi? Zaten gözümüzü açıyoruz, anne memesi görüyoruz, anne kucağı görüyoruz. Ne zaman ki anne bu sevgiyi verdiğinde her şey yoluna zaten. Güvenli bağlanma oluyor bu. Annene bağlanıyorsun ve dışarıya gidip işte 3 yaşına 4 yaşına sonra gezip gezip gelip tekrardan annenin yanına gelebileceğin düşüncesi oluyor sende. Güvenli bağlanıyorsun. Ayaklarım çok kötü uyuştu. Ay. Ne diyorduk? Anne diyorduk, değil mi? Ha, evet. Geri dönüyorsun ve güvenli bağlanma oluyor. Ama ne zaman ki annen sana sevgiyi veremiyor bir şekilde, soğuk bir kadındır ya da geçmişiyle ilgili sorunlar vardır vesaire ya da ayrılık olmuştur, annenden ayrılmışsındır. O zaman işte gerçekten o zaman başlıyor bütün sorunlar. Bu tarz bağımlılıklar olmaya başlıyor. Yani koskocaman bu uyuşturucu bağımlılığının altı nedenine bakar mısın gerçekten? Ya da işte alkol olsun. Ya da ilişkilerdeki bağımlılıklar, arkadaşlıklardaki bağımlılıkların hepsinin kökeni buraya gelebilir. Ve bunları mesela algılamadığında, bu tarz farkındalıkların olmadığında, kendi üzerine çalışmadığında böyle diyorsun ki ruh eşimi arıyorum, ruh eşimi arıyorum, iyi bir arkadaş arıyorum, iyi bir dost arıyorum vesaire. Ama hiç mesela bu tarz içsel dönüşümler yaşamıyorsun kendinde. Bir elmanın iki yarısı gibi bir şeylere tutunup duruyorsun. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok ki. Yani mantıklı da değil yani bir elmanın iki yarısı konusu. Çok çok mecaz ve çok romantik ama öyle bir şey yok. Yani kişi kendisini yarım olarak değil, bütün olarak görmelidir. Seni gelip birisi yarım kalmışsan eğer, gelip birisi tamamlayacak diye bir şey yok. İnsanlar ilişkilerinde eksiklerini tamamlamaktansa bütünlüğü arıyorlar. Yani ben yarım haldeyim, ben böyle kalayım, birisi gelip beni tamamlayacak. Bir arkadaş, bir eş, bir dost, bir sevgili gelip, bir eş gelip beni tamamlayacak. İşte burada başlıyor en büyük sorun. Bu romantik dediğimiz şeyleri romantize edebilme vesaire. Neydi? Beyaz atlı prens miydi? Neydi? Beyaz atlı prens gelip hiç kimseyi kurtarmayacak ve kurban psikolojisinden çıkmak gerekiyor. İşte bu kurban psikolojisi de çevremizi gerçekten kötü etkiliyor. Arkadaşlık, hatta ailevi ilişkilerimizde dahil olmak üzere beraber gelişebileceğimiz ya da potansiyelimizi gerçekten yükseltebileceğimiz insanları etrafımızda tutmamız gerekiyor. Bu türden insanlarla ilişkiler kurmak gerekiyor. Buna engel olan insanlar ise istemediğin şekilde olsa bile yavaş yavaş belki uzaklaştırmak. Daha da biteri var bu arada bu insanların. Karakterleri oturmamış bireylerin komşularıyla girdiği ilişkilerde onlarla bir mukalemun misali şey değiştiriyorlar, maske değiştiriyorlar. Sürekli farklı farklı maskelere girebiliyorlar. Böyle insanlar illaki görmüşsünüzdür. Mesela ne bileyim bu kişinin yanında farklı, o kişinin yanında farklı, bu kişinin yanında farklı. Şey farklı bu arada. Rollerimiz farklı. Benim mesela işte öğrencilerle hoca rolündeyim, ya da öğretmen rolündeyim. Arkadaşlarımla arkadaş rolündeyim. Ne bileyim başka ne rolüm var ya? Rolüm yokmuş benim, bir dakika. Ne rolüm var ya? Vardır benim rollerim. Ne bileyim toplumda vatandaş, işte öyle bir rolüm yok ama. Gibi gibi rollerimiz, değil mi? Bu roller kastetmiyorum ben. Ben normal insanlarla görüştüğünüzde, etrafınızdaki insanlar, arkadaşlıklar vesaire, orada maskelenen insanları kastediyorum bunu söylerken. Bu gerçekten kendini hiç sevmeyen bir insan oluyor bunu yaparken. Birey karakterini zaten oluşturamamış. Sadece ayak uydurmaya çalışıyor. Ayak uydurayım. Yeter ki beni sevsinler, yeter ki beni kabul etsinler. Bu yüzden diğerlerinin karakterlerini veya karaktersizliklerini sahipleniyorlar. Onları taklit etmeye çalışıyorlar. Kendin olamıyorsun. Bari kendim olamıyorum ama hani onları taklit etmeye çalışayım. Kendi eksikliğimi başkalarıyla tamamlamaya çalışayım. Daha kendin olamıyorsun, ilişkiye giriyorsun. Diyorsun ki beni tamamlayacak. Kendisine gösterdiği sevgisizlik yüzünden sürekli acı çekiyor mesela böyle bir insan. Bunu Nietzsche çok güzel açıklıyordu. Bak yine Nietzsche. Ben bu aralar Nietzsche okuyaraktan bu konuya başladım. Maalesef bunun bir bakayım. Nerede düştün? 3 değiş. Bilmiyorum. Yok. Yani nereden alıntı yaptığımı bilmiyorum. Ama illaki bir yerden alıntı yapmışımdır bu birkaç tane cümleyi. Yani böyle buyurdu Zerdüşt kitabı. Evet, her şeyin ötesinde mesela bu tarz kendini sevmek dedik değil mi? Ama bu her şeyin ötesinde gerçekten başkalarına karşı benim bazen unuttuğum şey anlayış. Ne kadar da kendinle çalışmaya çalışıyorsan o kadar da iyi niyetini de geliştirmen gerekiyor anlayış da. Birinci koşul yani iyi niyet. Benimle eğer iyi niyetli değilse, sürekli farklı insanların dedikodusunu yapıyorsa, kendisine bir katkısı yoksa hayatımda niye tutayım ki? Bilincimizde var olmayan duyguları ne uyandırabilir mesela? Ne yaratabiliriz? Bu su götürülmez bir gerçek. Temel duygular illaki vardır her insanda. Yani iyi niyetin illaki var yani herkeste. Şeytanın bile iyi niyeti vardır. Mümkün değildir olmaması. İrade eğitiminin ilk basamağı koşulsuz sevgi zaten ve bu koşulsuz sevgi düşüncesi zaten var. Temel bir duygu. Dolayısıyla iradeye geliştirirken sevdiğimiz insanları kaybedebiliriz. Onlardan uzaklaşabiliriz. Kendimizi geliştirirken ayrı ayrı yollar izlemiş olabiliriz. Tabii ki de zorlamadan, anlayışlı ve empati düzeyi içerisinde. Bunlar bir seçimler. Eş de olabilir, aile de olabilir. Belli bir emek gösterilen bir şey de olabilir. 10 senenin, 15 senenin aşmış bir şey. Yani tamir edilemeyeceği süreci tabii ki de. Tamir etmek ilk koşul ama burada tamir edebiliyor muyum, edemiyor muyum? Tanrılar Okulu kitabında şöyle der. Dünya senin, onu düşlediğin gibidir. O bir aynadır. Dışarıda kendi dünyanı bulursun. Yarattığın, düşlediğin dünyayı ve ekler. Sen değiş ki dünyada değişsin. Çok güzel değil mi? Gerçekten yani nasıl ki insanın gözünde üç tane, şimdi ameliyat oldum ya, göz ameliyatı oldum. Dur biraz. Bu engin bilgilerimi sizinle paylaşayım. Üç tip retina hücresi vardır insanın gözünde. Bu hücreler sayesinde gözümüz temel renkler olan sarı, yeşil ve mavi algılayabiliyor. Ve bu algılar sayesinde çevremizde milyonlarca renk görebiliriz. Ama işin özü bu üç retina hücresidir. Çevremizdeki insanlar da öyledir. En yakınımızdaki 5 kişiden geçirdiğimiz filtrelere göre sosyal çevremizi, karakterimizi oluştururuz. Burası daha karmaşık bir şey tabii ki de. Çünkü etrafımızdaki 5 kişiyi de karakterimize göre bilinçsizce seçeriz. Değil mi? Bazen karakterine göre bilinçsizce seçersin yani. Hani etrafında bir insan gelmiştir, bir arkadaşlık kurmuşsundur. Sadece uzaklaşamıyorsun. Yani en senin karakterine uygun olan insanlarla çevreleniyorsun. Oysa sen karakterini değiştirmek istiyorsun. Sen kendini inşa etmek istiyorsun. Ama aynı insanlarla çevrelendiğin için söylüyorsun ki benim hayatım neden değişmiyor? Çünkü zaten öyle insanları hayatına tutmuşsun ya da öyle insanları hayatına almışsın ki sen değişime uğrayamıyorsun yani. Hani bunu görüyorsun. Aynı insan ve aynı deneyimler hayatının değişmesini mümkün değil. Aynı insanları ve aynı deneyimleri hayatına tuttuğun sürece. Burada o üst insana ya da o aydınlanma sürecinde limana varmak bir şart. Bir amaç, iyi bir niyetle, sorumluluk alarak, yorulmak. Evet, elbette olacak, zorundayız yani, yorulacağız illaki. Bunu düşünerekten, bunun bilincinde sorumluluklar alaraktan, dalgalar ne kadar büyük olursa olsun, ilerlediğiniz, yaşadığınız krizin içerisinde size getirdiği öğretiler de göreceksiniz. Evet, aslında ve bir süre sonra bu insanları kafaya takmamaya da başlayacaksın tabii ki de. Çünkü yolun belli, inşa ettiğin değerler belli ve ne çizdiğini de biliyorsun. Ben de aynı böyle yaptım. Yani mutlaka kafaya takmamayı öğrendim. Bunu yaparak o insanlara geri dönüş vererek onların bu konuda değişmediklerini fark ettiğimde ise hayatımdan uzaklaştırdım. Evet, bunu bir kez yani 5 sene önce çok radikal bir şekilde yapmıştım ama şu an öyle bir çok radikal şekilde yapmıyorum. Ben hayatımı, düşüncelerimi inşa ettikçe zaten bu insanlar kendiliğinden uzaklaşmaya başlıyor. Yani sıkılmaya başlıyor daha doğrusu. Uzaklaşmak demeyeyim de ben sıkıcı hale geliyorum herhalde. Bu doğru hareket olduğunu düşünüyorum yani radikal şekilde. Ben artık değiştim, ben seni hayatımda istemiyorum gibi bir şey değil. Zaten sen busun ve kendini inşa ettiğin sürece işte hakikat arayışı vesaire diyelim, biraz romantize edelim biraz. Bunları yaptığın süre, kendini keşfettiğin sürece zaten bu insanlar kendiliğinden yavaş yavaş sıkıcı gelmeye başlıyorsun yani o insanlara. Onlar ayrılıyorlar, yollarınız ayrılıyor ve sen yalnız kalmıyorsun bu arada. Hayatına bu yönde insanları alabiliyorsun. Bu bir yöntem elbette yani arınmak. Aynı dille konuşan insanlar sizin hayatınızda kalarak yetişeceğinizi düşünüyorsanız yani aynı dilde konuşmadığın sürece nasıl yetişebilirsin ki? Sadece bir zaman kaybı, vakit kaybı. Yani sen onları sürekli eğitiyorsun. Sürekli eğitiyorsun, eğitiyorsun. Bununla ilgili bir dakika Nietzsche'nin bir cümlesi var ya tam böyle oturacak gibi bir şey. Bunu bulayım. Ha, insan iyileşmezlerin hekimi olmak istememelidir. Aynen bak bu. Bunu demek istemiştim. Sağ olun Nietzsche. Evet, iyileşemeyen insanların hekimi, doktoru olmaya çalışıyoruz. Yani böyle insanları hayatımıza tutarak onlara bir şey katmaya çalışıyoruz. Onları geliştirmeye çalışıyoruz. Oysa bu seni engelliyor. Senin kendi karakterini geliştirmende engelleyen bir şey oluyor. Burada dediğim gibi işte sosyal medyada yavaş yavaş böyle hafif hafif operasyonlar yürütüyorum genelde. Ya da etrafımdaki insanlardan da yine aynı şekilde hafif hafif böyle hani hiç anlayışlı bir şekilde ve ne kadar hafiflediğimi, ne kadar alan açıldığını, ne kadar bunu yaptıkça veya işte evet kendime hizmet edebilme bilincine zaman ayırdıkça topluma da hizmet etme potansiyeli daha çok ortaya çıkıyor gerçekten. Diğer türlü bu al gülüm ver gülüm en yakınımızdaki kişiler ailemiz olmak zorunda tabii ki de değiller. Hatta hiç değiller yani en yakınımızda. Bunu aynı ev içinde yaşayıp birbirlerine alakası olmayan kardeşlerden görebiliriz yani. İnsan etrafındaki 5 kişiyi seçerken kendi filtrelerini de kullanır tabii ki de. Hani Spinoza der ya, Paul'un Peter hakkında söylediklerini Peter'den çok Paul'u tanımamızı sağlar diye. Buna çok katılıyorum mesela. Çünkü insan farklı bir kişiyi tanımlarken kendi süzgecinden geçirir. İçinde hangi duygu ve his varsa onunla hareket eder. Tersi mümkün mü sizce? Çok değil bence yani mümkün değil bir tersi. Yine Spinoza aynı şeyi şununla ilgili söyler. Kendi hesabıma gücüm dahilinde olmayan bütün şeyler arasında en değer verdiğim şey hakikati içtenlikle seven kişiler arasında kurulan dostluk bağdır. Zira inancım odur ki şu koca dünyada kurulacak hiçbir bağ insana böyle bir sevgi bağı kadar huzur veremez. Mektuplar kitabından alıntıydı bu Spinoza'nın. Burada şunu söylemeden geçmeyeyim. Karakter mutlaka değişir ve gelişir ama bunu mesela felsefe tarihinde çok bilinen isimlerden Kant ve Schopenhauer gibi filozoflar karşı çıkmışlardı. Bunu Piaget kitabında da yine eleştiriyor mesela Kant'ı da Schopenhauer'ı da ve şey diyor, hayır diyor, karakter mutlaka gelişir. Yedisinde neyse kişi, yetmişinde o olmaması gerekiyor. Tabii ki de yedisinde şöyle kişi ise eğer, yetmişinde değişebilir bir kişi. Oysa yani karakter kendi içinde sürekli bir yapılandırma ve gelişim süreci içerisinde. Buna ben de katılıyorum. Benim karakterim bu deyip böyle kalamazsın yani. Kendini geliştirebilirsin. Kendini farklı bir evreye koyabilirsin tabii ki de. Erdemlerini de geliştirebilirsin yani. Sen eğer örneğin ne diyelim erdem olarak nezaket, cömertlik diyelim. Çok nezaketli, çok cömert değilsin ama böyle bir insan olmak istiyorsun. Tabii ki de olabilirsin. Yani bu erdem gelişebilen bir şey oluyor insanın hayatında. Şimdi bazı araştırmalara göre kendimizle ilgili sevdiğimiz özelliklere sahip insanları daha çok seviyoruz. Aynı zamanda yine bazı araştırmalarda kendimizle ilgili sevmediğimiz ama karşımızdaki olumlu özellikleri olan insanları da seviyoruz. Ve de bu bizim bir zamanlar güvenimizi kazanmış birini hatırlatan insanlara güvenmeye daha meyilli hale getirebilir de. Dolayısıyla göreceli bir şey tabii ki de arkadaşlıklar veya insan veya erdemler veya karakterler. Bunları mutlak bir şey, mutlak bir değer, mutlak bir idealize ettiğimizde hayatımızda zaten idealize etmememiz gerekiyor. Mesela yine Nietzsche, canım Nietzsche. Fanatizmle ilgili konu nasıl fanatizme götürdüm ama ben bilmiyorum ama fanatizmle ilgili neyse şunu söylüyordu. Güçsüzlerin ve kompleksli kişilerin yüceltebileceği tek irade biçimidir bu. Ha şununla ilgili dedim tabii ki de. Yani senin kendi değerlerini oluşturmuyorsun fanatik bir şekilde X kişinin ya da X grubun işte derneğin vesaire ya da okulun düşünce ekolünün düşüncelerini savunuyorsun ama hiç altyapısı sende yok. Yani bu söz bana gerçekten çok ilham veren bir söz olmuştu. Erdemli kişi olmak istiyorsun ama erdem nedir hiç bilmiyorsun. Hadi erdemin ne olduğunu biliyorsun ama hiç bunu hayatında uygulamıyorsun. Erdemler üzerine nasıl konuşabilirsin ki? Yani farkındalığın olmadığı sürece tabii ki de fanatik olacaksın bu konuda. Şimdi bu kadar çevreyi, arkadaşlıkları, etrafımızdaki insanları, onu bunu gömdükten sonra bir de evrensel kardeşlikten de bahsedelim. Biraz ütopik kalıyor ama bu mesele artık bu kadar şey söyledikten sonra. Ya bu ulaşılması çok zor bir şey. Bak çok zor bir şey. Bilmiyorum ben evrensel kardeşlik düşüncesi keşke olsa içimde. Yani çok isterim mesela şu konuşumda evrensel kardeşlik düşüncesi içerisinde onu anlamış olayım. Ama gerçekten üst bilinç. Gerçekten çok üst bilinç. Ya ben şöyle bir şey. Şimdi bu bilinçte o sem eğer ben, mesela Jung'un da yine gölgelerini düşünerekten aynı şekilde, işte Nietzsche'nin üst insanlığı kavramını düşünerekten, o zaman ben şunu düşünmem gerekiyor. Yazık ya. Şimdi ne görüyor? Çocukluğunda annesiyle ilgili şunu yaşamıştır. Babasıyla ilgili şunu yaşamıştır. Onun o gölge tarafları Türkan'cığım hiç şey yapma yani. Sen onu öyle kabul et yani. O öyle mesela çok sesli konuşur. Sen onu kabul et yani. Sorun çıkarma şimdi kadına ya da işte adama her neyse. Yani çok müzik açıp eğer seni gece gündüz rahatsız ediyorsa o onun gölge tarafları. Hayır işte yani ben burada sevgi vesaire kardeşliği göremiyorum yani maalesef daha gelişemedim herhalde. 10 sene sonra belki tahammül edebileceğim ama yine de şuralara değineyim, içimde kalmasın. Evet, evrensel kardeşlik ve dayanışma düşüncesi Atman ve Brahman kavramı olarak geçiyor Hinduizm'de. Atman benlik demek, Brahman da evrensel ruh demek ve bu kavramlar bir araya geliyor. Tüm varlıklar arasında aynı evrensel ruha sahip olduğunu öne sürüyor. Bu bakış açısına hareketle her birey diğer canlılara evrensel bir bağ içerisindedir. Çünkü herkesin temelde aynı evrensel ruha sahip olduğu düşüncesi vardır. Şimdi burada karma mesela çok önemli. Ama karma şöyle önemli. Ben karma bilincindeyim, sen de karma bilincindesin, ikiz kişi. Bak sen de karma bilincindesin, üçümüz de karma bilincindeyiz. Biz gidiyoruz 30 tane kişinin içine giriyoruz ama 27 tane kişi karma bilincinde değil. O zaman gerçekten atı çekiyoruz karma bilincindeysek, biz sadece üçümüz karma bilincindeysek. Yani karma ve darma. Eylemlerimin sonuçlarına göre yaşayacağım. Yani insanlar birbirlerine karşı sorumlulukları ve saygılarını vurgulayan bir düşünce zaten bu. Her insanın kendi darmasını yerine getirmesi, olumlu karma biriktirmesi gerekiyor diyor bu düşünce. Bu evrensel kardeşlik ve dayanışma temelini oluşturan bir düşünce. Yani herkes bu bilinçteyse ve herkes bu sorumluluktaysa biraz da olsa kolaylaşabilir. Herkes demeyelim ama yüzde en azından 60. Hadi %40. Ama %95, %90 bu bilinçte değil ve sadece %5'lik kısım bu bilinçteyse bu var ya çok büyük bir acı oluyor. Tamam, buna da katılıyorum. Acının zaten olması gerekiyor ve bu acılardan biz geçerekten ancak o üst insana ulaşabiliriz. Evet, buna da katılıyorum. Ama hayattan zevk de almak istiyor insan. Yine denge konusuna geldik, orta yola geldik. Nietzsche'yi de bağlayalım mı konuyu? Yine Nietzsche. Bence güzel ya. Nietzsche bu konuda çok birikimli birisi. Felsefe içerisinde en birikimli Nietzsche'yi ben buluyorum bu konuyla ilgili. Gelişimin zevkine varmak istiyorsanız diyor, gerçeklik ve konfor arasında bir seçim seçin. Yani bir seçim yapın diyor. Az önce dedim ya acı var ama bir taraftan hayatının keyfine de varmak istiyorum. Ben sonuçta bu biricik hayata bir kez geldim gibi bir şey. Reenkarnasyon düşünecek olursam o zaman neyse acıdan geç, acıdan acıya, acıdan acıya, deneyimden deneyime, deneyimden deneyime bir dahaki yaşamda belki bir daha belki 10. yaşamımda ben keyif yaşarım düşüncesiyle kendimi mahvetmek istemiyorum yani. Neyse, Nietzsche'ye bakalım. Şimdi evet, diyor ki seç diyor kardeşim diyor. Ya gerçeklik ya da konforu seç diyor. Ancak bu seçim acıyı kabul etmekle mümkün olacak diyor. Daha az acı çekmek istersen kalabalığın içinden kaybolmayı tercih etmen gerekiyor. Yani ben hem kalabalığın içinde olayım hem de daha az acı çekeyim, böyle bir şey yok. İşte o kalabalığın içerisinde, o sürünün içerisinde ancak o şekilde o acıyı da yavaş yavaş, yavaş yavaş ya da hızlı hızlı artık o acıyı çekersin ve ancak o şekilde gelişimin zevkine varabilirsin. Günümüzde insanlar hızlıca mesela bunu tüketmek istiyor. Acıyı bile hızlı şekilde hani olsun bitsin ya, olsun bitsin gibi bir şey. Yani hızlıca tüketilen bilgi gibi bir şey oluyor bu, değil mi? Yani hap bilgi istiyor mesela herkes. Hayatlarına yön verecek bir söz olsun, bir motto olsun, bir arayış olsun. Ya bir şey, aylarca bir şey yapıyorsun, sen üzerine çalışıyorsun, tamam mı? Birisi gelip çıkıyor önüne diyor ki, onu nasıl yaptın? Hani senden 3 tane kelimelik bir cümle istiyorlar. Yani burada bilmiyorum yani nasıl olacak yani bu işler? Bu durum sorumluluğun bilincinde olmayı gerektiriyor beraberinde. Yani ancak kendinde bu sorumluluk bilinci varsa düşünürsün ki bu kişi kesinlikle bunun için çok emek sarf etmiştir. Bir sorumluluk almıştır ve kendisiyle ilgili bir gelişimi için bir adım atmıştır. Ben bunu soruyorsam ya da bunu istiyorsam bu hap bilgiyi ondan, bunun karşılığının olması gerekiyor beraberinde. Bunun sorumluluğunun olması gerekiyor beraberinde. Ya bu ifade edilirken bile insanın gerçekten hap bilgi düşüncesi çok rahatsız eden bir bilgi bence. İşte hakikat arayışı böyle ortaya çıkan bir şey. Bireysel olanı topluma dayatılan gerçekler haline getiriyor. İyi ve kötü, erdem ve ahlaksızlık toplumun dayatması değil, bireysel tercihlere şekillenir. Yani tek tipleştirme yolu tabii ki de olur. Hap bilgiyi hepimiz birbirimize verelim. Tek bir tür bir insan olalım. Ya toplumu homojen hale getirirsin ya da kendi anlayışlarını başkalarına dayatmak isteyen bir insan olursun. Kendine benzer, kendin tipinde olan insanlarla sürekli gezersin. Gezersen sonra sıkılmaya başlarsın. İnsan bu nedenle kendine benzer insanlarla çıkmak istiyor. İnsan ya bu gruba ait olmak ya da gruba kendine göre dizayn etmek hevesindedir. Yani insanın güce atfettiği kudretiyle bununla bağlantılıdır. İnsanlar ya topluma ait olmayı ya da topluluğu kendi arzularına göre düzenlemeyi istiyorlar. kendin dışında bir aykırı düşüncede vesaire bir insansa zaten ı-ı. Yani burada bir illaki bir terslik vardır, düşüncesi vardır. Nietzsche'nin bu düşünceleri gerçekten beni çok ama çok etkilemişti. Ve şöyle yine söylemişti. Kitapta hatırladığım kadarıyla arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkarmayın diyor. Yani bunu derken hani biraz sert bir düşünceler oldu ya bunların hepsi bence biraz. Bunu demiyor. Sadece öncelikle kendini içsel olarak bir keşfetmeye çalış diyor. Kendini sevmeye çalış. Kendi benliğinizin derinliklerine inin. Hayat amacınızı bulun diyor. Bu yolculuğu başkalarının varlığına sıkı sıkıya bağlı olmadan yapabilirsiniz. Arkadaşlıkları hayattan çıkarmak yerine biraz kendine yönelip tekrardan o mağaradan çıktığında, evet, o şekilde çıktığında onlara ya bir şey katabilir, kendiniz onlarla beraber yürüyebilirsiniz. Değerlerinizi onlara aşılayabilirsiniz. Ve aynı yolda büyüyebilirsiniz. Kendini sevmek, değerlerini anlamak, geliştirebileceğin yönlerini keşfetmek. Bunlar çok güzel sözler, çok güzel bence mottolar da olabilir vesaire. Ama bu icraatlar tabii ki de burada önemli. Güzel sözlere aldanmamak lazım. Çünkü genellikle duymak istediğimiz şeyleri söylerler insanlar. Aynı şekilde kendi sözlerinizi de sorgulamanız lazım. Kendi düşüncelerinizi sorgulamamız lazım. Yani bizim kendimizin. Genellikle sadece duymak istediğimiz şeyler bizim kulağımıza çok iyi gelir. Bak şu an kitap önümde ve 2-3 tane cümlenin altını çizmişim. Benim duymak istediğim şeyler bunlar hepsi, yani altını çizdiğim şeyler. Duymak istemediğim şeyin altını niye çizeyim ki ben? O nedenle bunları aldıktan sonra evet, önce bir kendi filtremden de geçirmeyi ve sonra yapabiliyorsam bir şeyleri icraata geçirmeyi, bu yol gelişebilen bir şey. Homojen bir şey, dönüşebilen bir şey. Ve arkadaşlıklar olsun, işte hayatımızdaki insanlar olsun, eşimiz, dostumuz, aile vesaire hepsi, bunlara tabii ki de katkımızın olması gerekiyor. Ki zaten ne kadar da çok ben hani şaka yapıyorum hani şey derken, işte istemiyorum bu insanları, komşuları vesaire derken, ben onları tabii ki de bu acı olduğunu fark ediyorum, yani bunun daha az acı çekmek gibi bir şey niyetinde değilim, ama bu kalabalığın içerisinde zaten dönüşebiliyorsun. Diğer türlü bunu sürtüşmeden, yüzleşmeden mümkün değil dönüşmen. Ki son olarak yine Nietzsche'den bu örneği vereyim, konuyu kapatıyorum. Wagner ile çok yakın bir arkadaştı ve Wagner'i çok severdi. Arkadaşlığı süreci boyunca onları neredeyse tapardı, yani Allah gibi görürdü Wagner'i. Ve Tanrı katına çıkarıyordu zaten kitaplarında vesaire. Hep öyle. Ben niye hem Allah hem Tanrı dedim. Neyse. Kitaplarında öyle yazıyordu. Bir süre sonra bu kadar çok onunla arkadaşlık ettikten sonra, hatta bayağı bir seneler geçiyor, nefret etmeye başlıyor ondan. Nefret ettiğinde şöyle anlıyor. Ben diyor Wagner'i diyor anlatırken diyor fark ettim ki onu överken bile cümlenin sonunda kendimi takdir etmiş oluyorum her defasında. Tahammül edemiyorum diyor ona. Dolayısıyla bu acı gerçekten ilişkiler içerisinde yorulabileceğimiz ve toplum içerisinde, kalabalıklar içerisinde ne kadar da çok, evet, sürü psikolojisi, hayır ben istemiyorum, yani bu insanların içerisinde olmak istemiyorum dediğimiz şeyler olsa da, TKK ya da pratikler içerisinde, hizmet bilinci içerisinde, onlara hizmet ederek, arkadaşlıklarımıza, hayatımızdaki insanlara, topluma hizmet ederekten dönüşebilen bir şey oluyor bu. O acıyı, hani tanımlanan o acı kelimesini başka türlü hayatımızda deneyimlemek mümkün değil. Direkt hizmet etmek. Yani bu hizmet bilincini de ben öneri gibi de olmasın ama bence gönüllülük yapmak en mantıklısı. O hizmet bilincinde olabilmek ve o insanlarla çatışma diyelim ya da o insanlarla bir şekilde iç içe geçirdiğin günler içerisinde gelişimin zevkine varıyorsun. Çok zevkli oluyor, çok tat veriyor. Gerçekten hayat çok tat veriyor böyle anlarda. Dolayısıyla bence gönüllülük bunun için çevreyi ve toplumu ve bu kalabalığı, ön yargılı olduğumuz o sürü psikolojisini anlayabilmek için ve belki de gerçekten evrensel kardeşliği deneyimleyebilmek için gönüllü olmak ve hizmet bilincinde olup sorumluluk alıp kardeşlik yapmak. Orada kardeşliği yapabiliyorsun bak. Bilmiyorum neden ama. Dur bunun üzerine düşüneceğim. Bilmiyorum neden ama orada oluyor bak bu iş. Bak bu komşuyla olmuyor ama orada oluyor. Sebebini hiç, belki de bu komşu orada da olabilir bak. Şimdi bu öteki orada da olabilir, o insanların içerisinde olabilir. Ben orada ona hizmet etmiş oluyorum. Hiç rahatsız olmuyorum. Çok karışık anlattım eminim. Kusura bakmayın. Sevgiler. Umarım kendi etrafınızdaki insanlara anlayışlı olursunuz. Ve gerçekten aynı yolda yürüdüğüm için çok mutluyum. Herkesi seviyorum. Herkesi seviyor muyum? Ben çok yükseldim sanırım. Pardon herkesi, yani olabilir yani, sevebilirim de herkesi. Neyse, içimden geldi herhalde.